Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, İmam Müslim'in sahih kitabından fitnelerle ilgili hadis-i şerifleri, rivayetleri okuyorduk. Malumunuz fitneler, karışıklıklar, imtihanlar, zor durumlar, kıyamete yakın olan hadiselerle ilgili geçen programımızda bir rivayet okumuştuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki kıyamet Rumlar insanların en çoğu olduğu halde kopacaktır. Kıyamet koptuğu anda insanların çoğunluğunu, ekseriyetini Rumlar oluşturacaklardır. Rumlar, Rum kelimesi o devirde kullanıldığında kıymetli dinleyenler Roma, Bizans akla geliyor. Hristiyan dünya akla geliyor. Bugün Rumlar, Romalılar deyince belki İtalyanlar, İtalya'daki Roma insanların aklına gelebilir, yanlış anlaşılabilir diye bir büyüğümüzün, hocamızın ikazı üzerine bunu düzeltmek istiyorum. Burada hadis-i şeriflerdeki Rumlar, Romalılar deyince Bizans, Hristiyan dünya anlaşılmış oluyor. O dünya kastedilmiş oluyor. Hakikaten de uzun zamandır dünya nüfusunun çoğunluğunu Hristiyan alemi oluşturuyor. Dünyanın çoğunluğunu onlar oluşturuyor. Efendimizin bu sözü de bu şekilde tahakkuk etmiş, bu mucize de gerçekleşmiş oluyor. Yine bu diğer bir husus, düzeltilmesi gereken diğer bir husus, Şam kelimesi. Şamlılarla Rumların savaşı diye Yüseyir bin Cabir'den naklettiğimiz rivayette, Şam deyince de geniş bir bölge, sadece Suriye'nin Şam şehri, Dımeşk şehri anlaşılmaması gerekiyor. Filistin, Şam, Ürdün, o bölgeleri, Suriye o bölgeleri içerisine alan o Orta Doğu, geniş Orta Doğu bölgesi kastediliyor daha çok Şam deyince. Bu rivayette de Hüseyir'den nakledine göre o diyor ki Kufe'de kızıl bir rüzgar esti diyor. Ve derken işi gücü ya Abdullah bin Mesud kıyamet geldi diyen bir zat geldi. Devamlı ey Abdullah bin Mesud kıyamet geldi, çok zor durumlarla karşı karşıyayız diye gibi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki dur bakalım, daha kıyametle ilgili pek çok alametlerin zuhur etmesi lazım. Asıl kıyamette doğru daha büyük sıkıntılar olacak diye savaştan bahsediyor. Şamlılarla Romalıların savaşı diyor. Yani o Orta Doğu bölgesindeki Filistin, Suriye, Ürdün o bölgedeki Müslümanlarla Romalılar yani Bizanslılar yani Hristiyan dünyanın İslam askerleriyle Müslümanlarla Hristiyan dünyanın savaşından bahsediyor. Bu Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Efendimiz'den duyduğu bilgileri naklediyor. O şiddetli harpte Müslümanların öncü birlikler oluşturup göndereceğini ve bunların tamamen yok olacağını ifade ediyor. İkinci grubun aynı şekilde tamamen yok edileceğini, üçüncü öncü birliğin fedailerinden yok olacağını, en son artık geri kalan İslam ordusunun galip geleceğini, büyük bir galibiyet, zafer kazanacağını, Bizansların mağlup olacağını ve feci bir şekilde öldürüleceğini ifade ediyor. Yani çok sayıda. Dördüncü günde diyor, düşmana karşı ehli İslam'ın geri kalan kısmı diyor, Allah düşmanları üzerine, Allah'ın düşmanı olan kafirler üzerine galip gelecekler, onları hezimete uğratacaklar. Cenab-ı Hak onlara galibiyet verecek, düşmanı hezimete uğratacak. Misli görülmedik bir şekilde tepelenecekler, öldürülecekler diye haber veriyor. O derece ki yanlarından diyor bir kuş geçecek. Kuş diyor o yerde serili ölmüş olan insanların yanından geçerken onların mekanını bitiremeden daha kuşun ömrü tükenip yere düşüp ölecek. Öyle tasvir ediyor. Yani ölen insanların çokluğunu, Melhame-i Kübra, büyük bir savaş sonucunda pek çok insanın yere serilmesi, can pazarının olması, melhame, lahimden, etten geliyor. Yani her tarafın et kaplaması, cesetlerle dolması. Bu cesetlerin kapladığı mekan, yer o kadar uzun ki diyor muhterem dinleyenler. Yani onu anlatabilmek için bir örnek veriyor. Bir kuş diyor bu işte o mekanın başından girdi, uçmaya başladı, uçuyor. Öbür başına varıncaya kadar ömrü tükenecek, yere düşüp ölecek. yine de o ölü olan insanların kapladığı yeri geçemeyecek. Yani ölülerin ne kadar, cesetlerin ne kadar çok bir yer kapladığını ifade etmek için verilen bir misal bu. Bunu ifade etmiştik geçen programımızda. Burada üzerine durmamız gereken, düzeltmemiz gereken husus, Roma, Rumlar deyince İtalya'daki Roma şehrini değil de Bizans'ı, Hristiyan dünyayı anlamak, Şam deyince de sadece Suriye'nin Dımeşk şehrini değil, o geniş coğrafyada Orta Doğu'daki Filistin, Kudüs bunun merkezinde, Şam'ın, Ürdün, Suriye, o bölgedeki geniş bir bölgeyi anlamak gerekiyor muhterem dinleyenlerimiz. Kıymetli dinleyenler, İmam Müslim Hazretleri Sahih'inin Fiten bölümünde 12. babda Deccal'dan önce Müslümanların elde edeceği fütühat diye bir başlık açıyor. Yani Deccal zuhur etmeden önce Müslümanların kazanacağı savaşlar, yapacakları fetihler, zaferler, bunlarla ilgili bir bölüm açmış oluyor. Nafi şöyle diyor: bir gazada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydik. Peygamber Efendimiz'e batı tarafından üzerlerinde yün elbiseler bulunan bir kavim geldi. Yün elbiseler giymişler, batı tarafından geldiler Efendimiz'in yanına ve kendisine bir tepenin yanında tesadüf ettiler, karşılaştılar. Efendimiz'le görüşmeye başladılar bir tepenin yanında. Onlar ayakta, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de oturuyordu. Kendi kendime dedim ki şunların yanına gideyim de onlarla Peygamber Efendimiz arasında durayım. Ona bir hile, tuzak, bir baskın yapmasınlar, bir suikasta bulunmasınlar diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i koruma istiyor. Sonra kendi kendime belki onlarla hususi konuşuyordur, özel konuşuyordur, sır söylüyordur belki. Acaba gitmem uygun olur mu, olmaz mı diye içinden böyle tartışıyor. Sonunda gitmeye karar veriyor. Vardım yanlarına diyor. Resulullah Efendimiz de aralarına durdum. Herhangi bir saldırıya, saldırı düşünceleri varsa, suikast düşünceleri varsa buna mani olmak için. Müteakiben daha sonra ondan 4 kelime belledim. Peygamber Efendimiz'den bu konuşmalar esnasında 4 cümle, 4 söz ezberledim. Bunları elimle sayarım diyor, sayıyorum diyor. Birincisi, Arap Yarımadası'nda gaza edeceksiniz buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onu size fethedecektir. Fethedeceksiniz Arap Yarımadası'nı. Arap Yarımadası Müslümanların olacak. Sonra İran'a gaza edeceksiniz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala onu size fethedecek. İran'ı da fethedeceksiniz. İran da sizin olacak. Sonra Romalılarla gaza edeceksiniz. Bizans ile, Hristiyan dünyası ile harp edeceksiniz. Allah Teala orasını da size fethedecek buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Deccal ile gaza edeceksiniz. Allah onu da mağlup edecek. Sizi ona karşı da galip kılacak. 4 tane fetih, 3 tanesi Deccal'dan önce. Birisi de Deccal. Deccal büyük bir sıkıntılar verdikten sonra en sonunda nihayetinde mağlup olacağı ifade ediliyor. Bunun üzerine Nafi, ya Cabir, biz Romalılar fethedilmedikçe Deccal'ın çıkacağını zannetmiyoruz dedi. Demek ki Deccal'dan önce Roma'yı, Bizans'ı, İstanbul'u fethetmemiz gerekiyor diyor ve o da gerçekleşmiş oluyor. Arap Yarımadası'nın sınırları malumunuz, biliyoruz o yarımadayı. Bu yarımadaya İmam Malik Mekke, Medine, Yemame ve Yemen'den ibarettir şeklinde açıklıyor. Bugünkü malum yarımadayı tarif etmiş oluyor. Bu hadis-i şeriften murat, kasıt nedir? Bu yarımadanın kalan yerlerini yahut hiçbir kafir kalmamak şartıyla bütününü elde edeceksiniz demektir. Zaten o esnada da Efendimiz de pek çok kısmını fethetmişti Arap Yarımadası'nın. Taberi, burada hitap yalnız mevcutlara değil, hem onlara hem de diğer sahabeye ve kıyamete kadar Allah yolunda harp edeceklerdir demiştir. Böyle bir açıklama yapıyor. Zahiren baktığımızda o gelen sahabenin tanımadığı garip insanlar, üzerlerine yün elbise olan insanlar batı tarafından geldiler diyor. Efendimizin yanına onunla buluştular bir tepe üzerinde. konuştular. Efendimiz onlara siz fethedeceksiniz buyuruyor. Zahiren sanki onlar bu işi yapacakmış gibi. Ama diyorlar ki o zatlar biraz fetihte bulunur, sonra vefat eder, ölür. Onlardan sonra başka insanlar gelir, diğer sahabiler. Burada Efendimizin kastı sadece onlara değil, bütün sahabilere ve sahabilerden sonra gelecek ümmeti nedir? Ümmeti adına Efendimiz konuşuyor. Ümmetim buraları fethedecektir şeklinde. O şekilde bir açıklama yapıyor. Allahu Alem, işin en doğrusunu Allah Teala bilir. Kıymetli dinleyenlerimiz. 13. babta ise Müslim'in fiteni 13. babta ise kıyametten önce zuhur edecek alametlerden bahsediliyor. Kıyamet alametlerinde. Kıyamet kopmadan önce Cenab-ı Hak hazırlık için bazı alametler gösteriyor, gösterecek. Kullarına Cenab-ı Hakk'ın rahmeti hakikaten çok geniş. Çeşit çeşit ikazları, peygamberleri, kitapları, diğer musibetleri, imtihanlarıyla, her türlü ikazı, ilhamlarıyla, alimleriyle, ilimleriyle, bilgileriyle, bu ikazlarla en son bir de alamet, kıyamet alametleriyle ikazlar devam ediyor. Ancak insanlar gafletten bir türlü uyanamıyor. Sonunda en sonunda gözlerinden perde kalktığında, gözleri her şeyi gördüğünde de iş içten geçmiş olacak. Huzeyfe bin Esid el-Gıfari'den naklediliyor. O diyor ki biz müzakere ederken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıka geldi. Sahabiler oturmuşlar. Konuşurlarken, müzakere ederlerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ve neyi müzakere ediyorsunuz diye soruyor. Ne üzerine konuşuyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz diye. Ashab-ı kiram o müzakere edenler kıyameti konuşuyoruz. Kıyametten bahsediyoruz. Kıyametin dehşetinden. Acaba nasıl bu dehşetten korunabiliriz, kurtulabiliriz? Nasıl hazırlık yapabiliriz? Kıyamet bize doğru geliyor. Bugün bizim unuttuğumuz bir mesele ama hakikaten tekrar gündeme alınması gereken bir konu. Kıymetli dinleyenler, eğer unutursak kıyamete, onun hazırlığını hep kayıp içerisinde oluruz. Onun için devamlı ahireti hatırlamak, kıyameti hatırlamak, onun hazırlığını da ihmalkar olmamak, gevşek davranmamak, devamlı ona hazırlık halinde olmak, bu şekilde bir dünya hayatı, dünyayı ahireti kazanmak için bir sermaye olarak kullanmak durumundayız. Ama onu unuttuğumuzda, sadece 3 günlük dünya için çalıştığımızda büyük bir aldanış içerisinde oluruz. Yani insan ne kadar zayıf ki 3 günlük dünyaya aldanıveriyor. Bütün insanlar bu aldanışa düşüyor. Bütün insanlar kapılıyor 3 günlük dünyanın aldanışına. Halbuki kıyas ettiğinde kıyametle, ahiretle dünyayı, yani dünyaya kimsenin aslında aldanmaması gerekiyor ama dünya o kadar süslü ki, şeytan o kadar süslüyor ki herkes aldanabiliyor. İşte ashab-ı kiram bunu devamlı aralarında müzakere ediyor. Bu konuları konuşuyorlar ki uyanık kalalım, kaybetmeyelim, zaafa düşmeyelim diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki siz ondan önce 10 alamet görmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Size diyor bu konuda biraz yardımcı olayım. Kıyamet kopmadan önce 10 tane alamet zuhur edecek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Duman diyor. Bir duman, duhan. Bir dumanın kaplayacağı dünyayı. Onu ileride açıklaması gelecek. Deccal ikinci olarak. Deccal'in çıkması. Dabbetül arz. Dabbe. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçen. Dabbe insanlara konuşuyor. İnsanları hakkı kabul etmeye, Allah'a itaata çağıran bir varlık. Güneşin battığı yerden doğuşu. Batıdan doğuşu. İsa bin Meryem'in aleyhisselamın inişi. Hazreti İsa'nın nüzulu. Ye'cuc ve Me'cuc kavimlerinin yeryüzüne yayılması, fesat çıkarması. Ve biri doğuda, biri batıda, biri de Arap Yarımadası'nda olmak üzere 3 yerin batması. Yer batmaları. Yerlerdeki büyük batmalı hadiseleri. Bunların sonu, en sonuncusu Yemen'den çıkıp İnsanları bir yere sürecek, sevk edecek olan ateş. İnsanlara haşrolunacakları yere sürecek bir ateş. Bir ateşin çıkacağını ve bu ateşin insanları süreceğini, bu en son alamettir şeklinde Efendimiz bu 10 alameti sayıyor. Kıymetli dinleyenler, bu hadis-i şerif. Bu bilgiler farklı yollardan gelmiş. İmam Müslim bunlardan birkaç tanesini alıyor. Diğer rivayette şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüksek bir yerdeydi. Biz de ondan aşağıda bulunuyorduk. Bize uzanarak neyi müzakere ediyorsunuz diye sordu. Efendimizin bulunduğu yerin alt tarafında bir yerde oturuyormuş demek ki sahabeler. Ne konuşuyorsunuz, ne müzakere ediyorsunuz diye sordu. Kıyameti dedik. Efendimiz şöyle buyurdular. Şüphesiz ki 10 alamet zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. 10 tane büyük alamet, kıyametin büyük alameti. Bir de küçük alametler var. Doğuda bir yer batması, doğuda bir yerin batması, büyük bir göçüğün yer içinde, yer üzerinde çukurun oluşması. Batıda bir yerin batması, Arap Yarımadası'nda bir yer batması, 3 tane yer batması, yere batma hadiseleri oluyor. Sonra duman, Deccal, Dabbetül Arz, Ye'cuc ve Me'cuc, güneşin battığı yerden doğması ve Aden toprağının sonundan bir ateş çıkarak insanları sevk etmesi. İnsanları bir yerlere sürmesi, Şam'a doğru sürmesi, götürmesi şeklinde. Bu rivayetin Peygamber Efendimiz'i Efendimiz'den gelen bu rivayetin bir değişik kısmında şu ilaveler var. Hazreti İsa'nın nüzulü insanları denize atacak bir rüzgar. Bir de insanları denize atacak bir rüzgardan da bahsediliyor. Bu ateşle ilgili, ateşin bir sıfatı da diğer bir rivayette anlatılıyor. İnsanlar bir yere indikleri, konakladıkları vakit o da diyor orada durur ateş. İstirahat ettikleri vakit onlarla o da istirahat eder. Onunla yürüyünce o da yürür. İnsanları sıkıştırarak bir yere doğru sevk eden bir ateşten bahsediliyor. Bu hadis-i şerifte muhterem dinleyenler dumandan bahsediliyor. Duhan'dan, Duhan suresinden de bu ayet-i kerime, orada da bir ayet-i kerime geçiyor. Dumanın kıyamete yakın zuhur edecek kafirlerin canlarını alacağını. Bir duman zuhur ediyor, kafirlerin canını alıyor. Müminler ise nezleye tutulmuş gibi yapacağı söyleniyor. Bu rivayetlerden bu şekilde açıklanıyor. Bed'ül Halk bahsinde geçmiş. İbn-i Mesud Hazretleri bunu kabul etmeyerek, Buhari'deki bir rivayete göre İbn-i Mesud Hazretleri bu dumandan kasıt, kıtlık zamanında açlıktan Kureyş'in gökyüzünde duman varmış gibi görmeleridir diye açıklıyor. İbn-i Mesud Hazretleri böyle bir açıklama getiriyor. Bu diyor, Kureyşliler Peygamber Efendimiz'e çok çile çektirince, işkence edince Efendimiz, ya Rabbi bunlara Hazreti Yusuf'un kıtlık seneleri gibi kıtlık ver diye beddua edince Kureyş müşriklerinden yağmur kesiliyor, büyük bir kıtlık oluyor. Açlıktan hayvan derilerini, pislikle leşleri yemeye başlıyorlar. Ölü hayvan eti yiyorlar. Açlıktan gözleri buğulanıyor. Gökyüzüne baktıklarında gökyüzünde, semada sanki duman varmış gibi görüyorlar. Bu diyor Duhan suresinde bahsedilen duman budur diyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Ancak diğer sahabiler başka kıyamet alameti olarak bu dumanı tercih ediyorlar. Herhalde daha doğru olan görüşte bunun kıyamet alametlerinden bir duman olması. Hazreti Huzeyfe, İbni Ömer ve Hasan el-Basri ise bu duhanın kıyamet alameti olduğunu kabul ediyor. İbni Mesud'un görüşünü tercih eden alimler de var. Bu da bir içtihat meselesi oluyor. Metinleri, nasları anlama, yorumlama meselesi. Hazreti Huzeyfe bu sözü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyormuş aynı zamanda. Dumanın yeryüzünde 40 gün kalacağını söylüyormuş. Dumanın iki defa görünmesi de muhtemeldir. Bu hem Kureyşlilere de bu şekilde açlıktan, sıkıntıdan bir duman varmış gibi görmüş olabilirler. Ve kıyamete yakın böyle bir kıyamet alameti de zuhur edebilir. Buna da bir mani yoktur. Bu şekilde anlamak da mümkündür. Bunu da alimlerimiz düşünmüşler ve yazmışlar kitaplarına. Dabbetül Arz'a gelince kıymetli dinleyenler, bu da Kur'an-ı Kerim'de haber verilen bir hadisedir. Neml suresi 82. ayet-i kerimede geçer bu. Dabbe, müfessirler bunun Safa dağından çıkacak büyük bir hayvan olduğunu söylemişlerdir. Bu ayet-i kerimelerde bir öncesinde 81. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, sen o körleri dalaletlerinden hidayete erdirecek de değilsin. insanlar o kadar inatçı ki onları hidayete erdirmek de zorla mümkün değil. Sen ancak ayetlerimize iman edecekleri işittirirsin. Yani inatçı olmayan insanlar ancak Efendimizin davetini kabul eder, ona inanırlar. Onlar Müslüman olur, selamet bulurlar. Bu gururu, kibiri terk eden, nefsine uymayan insanlar Müslüman olurlar, selamet bulurlar. Kıyametin kopacağına dair söz, Allah'ın verdiği söz başlarına gelince de kıyamete yakın bir zamanda onlar için yerden kendilerine bir dabbe, dabbe canlı bir yaratık, varlık demek. Bir dabbe çıkarırız. Dabbetül arz diye meşhur olmuş bu. Yerden çıkan bir canlı varlık. Yani tefsirlerde Safa Tepesi'nden çıkacağı söylenen varlık. Onlar için yerden kendilerine bir dabbe çıkarırız. O, bu canlı, onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Tükellimuhum ennen nâse kânû bi ayetine lâ yûgînûn. İnsanların Allah'ın ayetlerine yakini bir şekilde inanmadıklarını söyler. İnsanlara adeta ikaz ediyor. Yani siz inandık gibi görünenler de tam olarak inanmış değiller. Tam olarak Allah'ın ayetlerine inanmıyorsunuz şeklinde belki bir ikaz mahiyetinde bir şey. Her ümmetten, bir sonraki ayet-i kerimede de Neml suresi 83'te, her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlarından bir grubu toplayacağımız ve bunların topluca hesap yerine sevk edilecekleri günü hatırla diye Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e ikazda bulunuyor. Ve onlar hesap yerine geldiklerinde Allah Teala şöyle der: siz benim ayetlerimi onları ilmen kavramamışken yalanladınız öyle mi? Bilmeden, cahilce, körü körüne yalanladınız öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki? Yani bilmeden körü körüne yalanlıyordunuz. Zulümlerinden dolayı sözü elden azap tepelerine iner de artık konuşamaz olurlar. Konuşamazlar. Hiçbir cevap veremezler. Demek ki bu dabbetül arz bu insanlara ikaz ediyor. Allah'ın ayetlerine tam olarak inanmadıklarını, ama bunlar yine hakkı bulamadıklarında onlar artık hesap yerine çıkarılıp Cenab-ı Hak da onları azarlıyor ve ondan sonra da cehenneme atılıyorlar. Bazı alimler ise Dabbetül Arz'ın biri Mehdi, diğeri de Hazreti İsa zamanında, üçüncüsü de güneş batıdan doğduktan sonra olmak üzere üç defa çıkacağını da söylemişlerdir. Hazreti Abdullah bin Amr'dan bir rivayete göre Dabbetül Arz, Deccal hadisinde zikri geçen cessasedir. Uzunca bir hadis-i şerifte bahsedilen varlıktır şeklinde anlayanlar olmuş. Aden bölgesinden bir ateşin çıkacağı söyleniyordu hadis-i şerifte. Yemen'de meşhur bir şehirdir Aden şehri. Maverdi'nin beyanına göre Udun'dan alınmış. Udun kökünden bu kelime, Aden kelimesi. Bir yerde ikamet etmek manasına geliyor. Yemen hükümdarı Tübba suçluları bu şehirde hapsettiği için, orada kaldıkları için Aden ismi verilmiş o şehre. Yemen'den çıkan ateş insanları haşredilecekleri insanları bir yere sevk edecektir, sürecektir. Bundan sonra görülecek hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicaz toprağından Busra'daki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz da buyuruyor. Bu ateş ise farklı bir ateş. Kıyamet alametlerinin ilklerinden olan bir ateş bu. Kadı İyaz insanları bir yere toplayacak ateşin bu olduğunu söylemiş. İhtimal insanları toplamak için bunlar ayrı ayrı iki ateştir. Veya ilk çıkışı Yemen'den olacak, kuvveti ve zuhuru Hicaz'da müşahede edilecektir. Bir Yemen'den çıkıyor ateş, bir de Hicaz'dan demişse de diyor Nebevi, İmam Nebevi bunu kabul etmiyor. Daha doğru bir açıklama getiriyor İmam Nebevi. Hadiste Hicaz ateşinin haşra mütalik olduğu bildirilmemiştir. Hicaz'dan bir ateş çıkacağı bildiriliyor. İnsanları sevk edeceğinden bahsedilmiyor. O başlı başına bir kıyamet alamettir. İlk alametlerden. Aden'den çıkacak, Yemen'den çıkacak ateş ise en son alamet olacak. İnsanları bir yere sevk edecek, haşredecekleri yere sürecek olan ateş. Zamanımızda diyor İmam Nevevi 654 tarihinde Medine'de bir ateş çıkmıştır. Bu ateş pek büyük olup Medine'nin doğusundaki taşlığın arkasından zuhur etmiştir. Kara taşlıktan. Onun hakkında bütün Şam'da vesaire beldelerde tevatüren ilim sabit olmuştur. O ateşi ta Şam'a kadar insanlar görmüşler. Bana da Medinelilerden onu gören haber verdi diyor. Efendimizin haber verdiği ilk alamet bu şekilde 654'te gerçekleşmiş oluyor. son alamet de yine aynı şekilde gerçekleşecektir. Buna bu şekilde iman ediyoruz muhterem dinleyenler. İnşallah kısa bir aradan sonra yine devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımıza devam ediyoruz. Fitnelerle ilgili rivayetlerden bahsediyorduk. Hicaz'dan çıkacak bir ateş. İlk kıyametin ilk alametleri. Bir de kıyametin en son alametinin de yine Aden'den, Yemen'den çıkacak bir ateş olduğunu bahsetmiştik. Şimdi 14. babta, Müslim Fiten 14. babta Hicaz'dan çıkacak ateşten bahsediliyor. Bu bölümü ona ayırmış İmam Müslim Hazretleri. La taqumu saatu hatta takhrucu narun min ardil Hicaz. Hicaz bölgesinden bir ateş çıkmadan kıyamet kopmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre Hazretleri'nin haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Hicaz toprağından bu sıradaki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Bu sıra Havran namıyla da meşhur bir şehir. Dımeşk'le 3 konak mesafede, Dımeşk'e 3 konak mesafedeki bir şehir Busra şehri. Kurtubi Et-Tezkira isimli eserinde Medine'de böyle bir ateşin çıktığından bahsetmektedir. Biraz önce gördük, İmam Nevevi de onu naklediyordu. Bu ateşi görenler Medinelilerden, onu gören bana haber verdi demişti. Ateş 654 senesinde büyük bir zelzeleden sonra zuhur etmiş. Çarşamba gecesi başlayarak cuma gününün kuşluk vaktine kadar devam etmiş. Bu ateş Busra dağlarından da görülmüş. İmam Nevevi'nin de bahsettiği bu ateş demek ki bir depremden sonraki bir yanardağ gibi, bir volkan patlaması gibi bir ateş çıkmış ve bu 654 senesinde gerçekleşmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği şekilde bu mucizede yerini bulmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 610 yılında vefat ettiğine göre demek ki bu bir 50 sene sonra yaklaşık bu mucize gerçekleşmiş oluyor. 15. bölümde ise kıymetli dinleyenler, kıyametten önce Medine'nin meskenleri ve mamur edilişi konu işleniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evler İhab'a yahut Yehab'a ulaşacaktır buyuruyor. Medine'den uzakça bir yer İhab bölgesi. Oraya ulaşacaktır evler, Medine'nin evleri diyor. Kıyametten önce buyuruyor. Süheyr diyor ki Süheyl'e burası Medine'den ne kadar tutar diye sordum. İhab denen yer. O da diyor şu kadar şu kadar mil dedi ama burada o milleri herhalde ravi unuttuğu için nakletmemiş. İhab denen yer Medine'ye birkaç mil mesafedeki bir yerin ismi. Bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin son derece genişleyerek evlerin ta bu yere kadar uzanacağını haber veriyor bizlere. Şarih Übbi Medine'nin evlerinin bu yere varması vuku bulmuş bir mucizedir diyor. Daha o zamandan gerçekleşmiş. Bugün ise orayı geçmiş başka yerlere kadar da uzanmış. Taberi bu mucizenin Beni Ümeyye hükümeti zamanında vuku bulduğunu, sonra evler azalarak o yerin çoraklaştığını söylüyor. Demek ki bir ara oraya kadar evler ulaşmış, sonra tekrar azalmış. Bugün ise tekrar oraların evlerle dolu olduğunu görüyoruz. İmam Müslim'in kitabını tercüme eden, şerh eden Ahmet Davudoğlu Hoca Efendi diyor ki bugün Medine misli görülmedik bir şekilde büyümüş ve süratle büyümektedir diyor. 1939'da Medine'ye 2 mil mesafede bulunan Kuba ile Medine arasında geniş bir ekinlik bulunuyordu. 39'da demek ki oraları ziyaret ettiğinde Hoca Efendi, Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi, oralarda diyor Kuba ile Medine arasında geniş bir ekinlik vardı. Tarlaların bir ucu ta Mescid-i Zilkıbleteyn, Kıbleteyn Mescid'e kadar uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk cuma namazını kıldığı Mescid-i Beni Salim bin Avf ile Hazreti Osman'ın yüzüğünü düşürdüğü kuyu tarlalar içinde bulunuyordu. Eris kuyusu, Hazreti Osman'ın yüzüğünü düşürdüğü, Peygamber Efendimiz'in mühür olarak kullandığı yüzüğü düşürdüğü Eris kuyusu, sonra ilk cuma mescidi, Bunlar diyor hep o tarlaların içerisinde kalıyordu. Bugün buraları tamamıyla ev dolmuş olarak görüyoruz. Bir karış boş yer yok diyor Hoca Efendi. Hakikaten bugün Eris Kuyusu'nun üzerinden asfalt geçiyor. Üzerine kocaman bir asfalt yol yapmışlar. Bu da ayrı bir konu tabii ki. Efendimizin hatırasının olduğu bir kuyu. Efendimizin yüzüğünün olduğu bir kuyunun, tarihi bir önemi olan bir kuyunun bu şekilde belki de kasıtlı bir şekilde asfalt altında bırakılması acı bir durum tabii ki. Bugün üzerine asfalt geçiyor. Koca bir asfalt. Şehir içerisinde kalmış. Cuma mescidi aynı şekilde şehir içerisinde kalmış. Yani Efendimizin buyurduğu gibi Medine genişlemiş. Medine'nin genişleyeceğini, evlerinin çoğalacağını, büyük bir şehir olacağını Efendimiz haber veriyor, bildiriyor bizlere. Yine Ebu Hureyre Hazretleri Peygamber Efendimiz'den şöyle bir hadis-i şerif naklediyor. Kıtlık yağmursuz kalmanız değildir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin kıtlık, asıl kıtlık size tekrar tekrar yağmur verilecek yerle yağmur verilmesi, yağmur yağdırılması ancak yerin hiçbir bitki bitirmemesidir. Yani yağmur yağıyor, tekrar yağıyor, tekrar yağıyor ama yeryüzü bir şey bitirmiyor. Asıl kıtlık o zamandır. Yağmur yağmadığı zaman da kıtlık sayılır ama asıl kıtlık yağmur yağdığı halde yerin bir şey bitirmemesidir. Sene kelimesi geçiyor. Bu seneden kasıt kıtlık. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakiki kıtlığın kuraklıktan değil fazla yağmurdan ileri geldiğini de beyan etmiş oluyor burada. Gerçekten sürekli yağışlığın tahribatı kuraklıktan daha beter olduğu söyleniyor. Çünkü kurak senelerde az çok yine mahsul elde edilebilir fakat nem, yağışlık uzun zaman devam ederse bir taraftan sellerin basması, bir taraftan mahsulatın çürümesi sebebiyle umumi kıtlık meydana gelir. Yeryüzünde mahsul namına bir şey kalmaz deniyor. Bunu bu hadis-i şerifin burada niçin buraya konulmuş olabilir? Bir önceki hadis-i şerifte Medine'nin zenginleşeceğini, genişleyeceğini, büyüyeceğini, mamur hale geleceğini ifade etmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ama mamur hale, genişliğe, zenginliğe aldanmayın. Aldanmamak gerekiyor. Çünkü asıl genişlik, asıl nimet Cenab-ı Hakk'ın lütfu, ihsanı fazlıyla gelen şeylerdir. Her şey Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Ve bu nimetler insanları gaflete düşürmesin, Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırmasın. Öyle olur ki bolluk olur, çok da yağmur yağar, çok da nimet de olabilir ama Cenab-ı Hak öyle bir imtihan verir ki insanlar kazandıklarının hiçbir hayrını göremezler, huzurunu bulamazlar. Sıkıntı çekerler, başka belalara uğrarlar. Yağmur yağdığı halde kıtlık yaşayabilirler. Yağmurla felaketler görebilirler. Yani bu Allah'ın her şeye kadir olduğunu, her şeyin onun elinde olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Devamlı Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi diyerek yakarmak gönülden tazarru ve niyaz halinde bulunmak gerekiyor. Elimizdeki imkanlara hiçbir zaman güvenerek şımarmamak gerekiyor. Yani artık biz geliştik, teknolojimiz gelişti, zenginledik. Malımız, mülkümüz arttı, şehirlerimiz modernleşti. İmkanlarımız çok güzel, üstün, yüksek gibi bir aldatmaya düşmemek gerekiyor. Burada kastedilen bu. Bu nimetler insanlarda olduğu halde yine insanlar büyük huzursuzluklar, sıkıntılar çekebilir. Cenab-ı Hak onları bu nimetlerden istifade etmekten mahrum bırakabilir. Bu sebeple kıtlık zamanında da bolluk zamanında da her an insanın Cenab-ı Hakk'a yönelmesi, ona koşması, ona kaçması, nefsin gafletinden, şeytanın şerrinden, nefsin şerrinden, her şeyden ona yönelmesi, ona kaçması. فَاِذَا فَرَغَتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Bir hayırdan bir hayır bitirdiğinde başka bir hayra koş ve her daim Allah'a rağbet et, Allah'a yönel, Allah'a doğru yol al. Bunu imtihan zamanlarında da, kıtlık zamanlarında da böyle yapmak, genişlik zamanlarında bu şekilde yapmak, devamlı Allah'ın elinde olana güvenmek, kendi elimizde olanlara güvenmemek gerekiyor. Çünkü kendi elimizde olanlar da Cenab-ı Hak veriyor halbuki ama biz gafletimizde onları kendi elimizde zannediyoruz. Bu hadis-i şerifte bu şekilde bir ikaz ihtiva ediyor. Bugün hakikaten Medine-i Münevvere genişlemiş, dışarılardaki bahçelere daha çok gençler nargile içmek için, sigara içmek için, keyif için, eğlence için çıkıyorlar o şehir dışına, uzaklara. Oralarda büyük trafikler meydana geliyor. Lüks arabaların, jiplerin trafiği oluyor. Yol bulup da insanlar geçemiyor. Bu durum tabii ki çok üzücü bir hal. İnsanların bir aldanış içerisinde olduğunu gösteriyor. Halbuki asıl belki manevi kıtlık da bu. İmkanlar olduğu halde, zenginleştiği halde insanlar teravih namazı kılmıyor belki. Cemaatle namaz kılmıyor. İbadetini aksatıyor ve eğlenceye dalıyor. Eğlenceye kendisini veriyor. Malını israf ediyor. Müslümanların sıkıntılarını düşünmüyor. Dünyanın farklı yerlerindeki feryatları kulak tıkıyor. Onlardan hiç haberi olmuyor. Onları duymak istemiyor. İşte asıl kıtlık, felaket de aslında bu oluyor. Yani Medine'nin veya diğer şehirlerin, bütün dünyadaki her Müslüman şehrini bu şekilde değerlendirebiliriz. Bu şehirlerin, burada yaşayan insanların zenginleşmeleri, güçlü olmaları onları aldatmaması gerekiyor. Allah'tan uzaklaştırmaması gerekiyor. İnnel insane le yatğa er-ra'ahu stane. İnsan diyor azar, azgınlık gösterir. Allah'a karşı hudutları aşar, sınırları aşar. Niçin? Kendisini müstani gördüğü için. Kendisini kimseye ihtiyacı olmayan, kimseye muhtaç olmayan birisi olarak gördüğü için, böyle bir gurura, kibire kapıldığı için insan azar, azgınlık gösterir. Bu nimetler, işte bu yağmurun çok olması, mahsulün çok olması bizleri böyle bir azgınlığa, böyle bir müstani hale, tavra sürüklememesi gerekiyor. Bu hal bizi daha çok şükre götürmesi, şükretmemiz gerekiyor. Allah'ın nimetlerine şükredilirse o nimetler artıyor. Şükredilmezse bir müddet daha belki devam eder ama sonunda ya elden çıkar, tersine döner veya elde durduğu halde manen kayıplar başlar ki asıl büyük kayıp da budur zaten. O nimetin Ebu Hazim tabiinin büyük alimlerinden Ebu Hazim Hazretleri diyor ki Allah'a yaklaştırmayan her nimet baş belasıdır. Sana bir nimet verildi diye sevinirsin. Dersin ki ne güzel, Cenab-ı Hak lütfetti böyle bir nimet. Ama o nimeti sen güzel kullanamadıysan, israfa kullandıysan, haramlara, haram yollarda kullandıysan, o zaman o nimet, nimet değil, senin için bir baş belası olur, bir azap olur. Keşke hiç bu bana gelmeseydi de ben de bu azaba, bu mesuliyete girmeseydim diye insan hayıflanır. Öyle durumlar meydana gelebilir. Bu sebeple nimetleri de, nimet, başlangıçta nimet olan şeyleri sonuncu itibariyle de, nihayetinde de nimet olarak kalacak şekilde kullanmak, o şekilde Allah yolunda sarf etmek en önemli vazife, imtihan. Asıl imtihan da burası zaten. İmtihanın, nimetin verilmesiyle imtihan bitmiş olmuyor. Asıl imtihan o nimetlerin sonucunda. O nimetler nasıl kullanılıyor, ona bakılarak gerçekleşiyor, tayin ediliyor. İmtihanı kazanıp kazanmadığı da insanın o nimetlerin sonunda, hayat bittiğinde ortaya çıkıyor. Yoksa hayat devam ettiği müddetçe o nimetlerin hala bir imtihan vesilesi olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bazı insanlar da nimete bakarak, ya bu insan demek ki Allah'ın sevgili kulu ki Allah buna veriyor, bu da işte sevmediği bir kul ki buna vermiyor gibi yanlış düşüncelere kapılabiliyor. Cenab-ı Hakk'ın verdiği de bir imtihan, vermediği de bir imtihan. Hayatta olduğu müddetçe insanlar imtihan dünyasında, o devam ediyor. Sonuç, fakirliği de zenginliği de kâra dönüştürebilmek. Asıl önemli olan sanat, insanın sanat tarafı da burası. Cenab-ı Hak inşallah hepimizi imtihanını başaran kullarından eylesin. Muhterem dinleyenler, üzerimizdeki nimetlerin kadrini bilmeyi, hakkını vermeyi nasip etsin. İnsan üzerindeki nimetleri de görmüyor çoğu zaman. Başkasındaki nimetleri daha çok görüyor. Kendisini sıfır olarak görüyor. Böyle olunca şükredemiyor. Böyle olunca kıskançlık oluyor. Halbuki her insan Allah'ın kuludur. Cenab-ı Hak da her kuluna lütuflarda bulunur, ihsanlarda bulunur. Başkalarında başka nimetler, lütuflar varsa bizim üzerimizde de farklı, daha farklı, onda olmayan nimetler vardır. Onun için daha çok şükür duygularıyla hareket etmek gerekiyor. Cenab-ı Hak bu zenginliklerle, imkanlarla şımarmaktan korusun kıymetli dinleyenler. İnşallah yeni bir programda tekrar birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.